Ayrım 24.
16. yüzyılda bir yazarın dediği gibi, alkolde boğulanlar denizde boğulanlardan çoktur. Uzun yıllar alkol kullanımı, kişi araba kazasında ya da intihar yoluyla ölmemişse, bedenin her yerinde ağır hastalıklara yol açabilir. Alkolün zehirli, toksik etkisine beslenme yetersizliğinden ileri gelen beriberi, pellagra gibi vitamin eksikliği hastalıkları da eklenir. Alkol karaciğerde yağlanma, siroz, pankreatit, mide bağırsak bozuklukları, kalp damar hastalıkları yapar. En ağır yıkımı beyinde görülür. Alkol bunaması, alkol paranoyası, alkol halüsinasyonu gibi. Merkezi sinir sistemini ve çevre sinirlerini etkileyerek felçlere, görme ve denge bozukluklarına yol açar. Alkol tutkunluğu sigara tiryakiliği gibi bir zamanlar erkeklerin tekelinde olan bir hastalıktı. Bugün kadınlar da erkeklerle yarışırcasına sigara ve içki içmektedirler. Ancak alkolizm oranı batı ülkelerinde gene de erkeklerde kadınlara göre 5 kat daha yüksektir. Eskiye göre alkolle tanışma yaşı gittikçe düşmekte, ergenlikle birlikte gençler bir araya gelince bira ve daha sert içkileri sigara tüttürerek içmektedirler. TV reklamlarının da etkisiyle sigara ve içki erişkin olmanın simgesi olup çıkmışlardır. TV dizilerinde kişiler bir araya gelince içer misiniz diye değil, ne içersiniz diye soruyorlar. ABD'de liseli gençlerin %90'ının içki içtiği, %10'unun da ölçüyü kaçırarak içtiği saptanmıştır. Susadıkça biraya sarılan gençler sert içkilere ve uyuşturuculara kolay atlamaktadırlar. Gençlerin büyük çoğunluğu sigara ve içkiye arkadaş topluluğunun baskısıyla başlamaktadır. Özellikle kızların da bulunduğu bir kümede içkiyi geri çeviren bir genç alay konusu olabilir. Ülkemizde arkadaş sigara alışkanlığı nasıl başlıyorsa, örneğin ABD'de de marijuana esrar alışkanlığı öyle başlıyor. Herkesin sırayla esrar çektiği bir toplantıda sırası gelince esrarlı sigaradan bir nefes çekmemek güçlü bir kişilik gerektirir. Aslında esrar olsun, alkol olsun kişiye yalancı bir güven duygusu veren maddeler gençlik çağı ruhsal durumuna birçok nedenle uygun düşmektedir. Önce yetersizlik duygusunu, kaygıları ve çekingenliği ortadan kaldırmaktadır. Sonra da kabadayılık, efelik ve gösteriş gibi davranışlarla erişkin olduğunu kanıtlamaya yaramaktadır. Bu nedenle en uyumsuz, en çok sorunlu gençlerin içmeyi aşırıya götürmelerine şaşmamak gerekir. İçkinin yardımıyla benlik saygılarını bir süre için ayakta tutabilmektedirler. Sporda, okulda başarı göstermeyen, ailesiyle sorunları olan gençler bu bakımdan içkiye en yatkın olanlardır. Bağımlılık gereksinimleri duyurulmamış olan ama bağımlı kalmaktan korkan gençler içkiyi kötüye kullanabilirler. Alkolizme yönelen bu gençlerde ayrıca ruhsal gerilime karşı aşırı bir duyarlılık vardır. Alkol bu gerilimi kolayca yok edebildiği için ilk başvurulan çözüm olmaktadır. Bu kişiler bencil, haz ilkesine göre yaşayan kişilerdir. Engellenmeye karşı dayanıksızdırlar. Bir nesneye veya kişiye aşırı bağlılık gösterirler. Kendilerini üstün ve başarılı görme istekleri güçlüdür, o nedenle düş kırıklığına dayanamazlar. Çocukluklarında davranış bozukluğu gösteren, dürtülerini dizginlemekte güçlük çeken gençler, içinden alkolizme yönelenler çoktur. Gerçekten alkolikler arasında kişilik bozukluklarına, antisosyal kişiler arasında da alkolizme sık rastlanır. Aslında alkol çok çeşitli ruhsal bunalımı bir süre için yatıştırır ve bastırır. Örneğin tedirgin ve kaygılı bir kişi alkolle yatışabilir. Alkol, benlik saygısı düşük veya depresyon içinde bir insanı bir süre ayakta tutabilir, kıskanç ve kuşkucu bir kişiyi de bir süre avutabilir. Ancak altta yatan sorunlar çözümsüz kaldığı için kişi alkolü artırarak dengesini sürdürmek zorunda kalır. Alkol dozu artınca üst benlik denetimi ortadan kalktığı için gizli kalmış duygular, bastırılmış dürtüler ve düşmanca eğilimler ortaya dökülür. Örneğin uysal ve sessiz bir kişi, içinde sakladığı kırgınlıkları, hınçları ve kini dışa vurur, saldırgan davranışlar içine girer. Ayrıldığında yaptıklarını anımsayamayabilir. Ya da pişmanlık ve suçluluk duygusu çekebilir, bu duyguları bastırmak için de daha çok içer. Gizli kalmış, eşcinsel eğilimi olan bir insan çok içtiğinde bu eğilimini açığa vurup uygulamaya çalışabilir. Alkol, kişinin denetleyici, dizginleyici benliğini yani üst benliğini zayıf düşürüp ortadan kaldırabilir. Bu nedenle üst benlik kişiliğin alkolde eriyen parçasıdır. Tanımı yerinde bir tanımdır. Aşırı içkinin en büyük yıkımı aile yaşamında olur. Karı koca ilişkisi bozulur, dirlik düzen kalmaz, tartışmalar, kavgalar, ağır suçlamalar, evden ayrılmalar ya da evden kovmalar da birbirini izler. Dayak, yaralama, aşağılama karı koca ilişkisinden saygıyı kaldırır. Evde sürekli gerginlik ve tedirginlik egemendir. Babanın eve gelişi büyük olaydır. Ayık gelecek mi? Evde de içecek mi? Kavga çıkaracak mı? Sorusunu her gün soran ve korkulu bir bekleyiş içinde yaşayan çocuklarda çeşitli sorunlar belirir. Ne dediğini, ne yaptığını bilmeyen bir babaya karşı acıma ile karışık öfke beslerler. Ayıkken ilgili, hoşgörülü ve sevecen babanın içtikten sonra tanınmaz yabancı bir kişiliğe bürünmesini anlayamazlar. Batı ülkelerinde yapılan araştırmalara göre alkolik ana babanın çocuklarının alkolizme yönelme olasılığı çok yüksektir. Böyle evlerde büyüyen çocukların yarısı alkolik olmakta, yarısı da davranış bozukluğu göstermektedir. Bu gençler karşılaştıkları sorunları ana babaları gibi alkole sığınarak çözmeye çalışırlar. Üzülünce içen, sevinince içen, işte buna içilir deyip içen bir baba örneği varken gençlerin bu yönde koşullanması çok kolay olur. Uyuşturucu ve uyarıcılar. Hekimlikte ilaç olarak kullanılan ve kullanılmayan pek çok maddenin ruhsal bağımlılık yapma özelliği vardır. Morfin ve benzeri ağrı kesiciler, luminal, barbiturat gibi uyku ilaçları, diazem ve librium gibi yatıştırıcılar tedavide yeri olan ancak kötüye kullanılmaları bağımlılık yaratan ilaçlardır. Eroin, kokain, esrar gibi maddelerin ise tıpta yeri yoktur, yalnız keyif verici ve uyuşturucu olarak kullanılırlar. Aslında sigara, çay, kahve, Coca-Cola da alışkanlık yapan nesnelerdir. Sigara ve kahve içen kimse bunları belli ölçüde sürekli kullanır. Alıştığı kadar içemezse veya bulamazsa tedirgin olur, sıkıntı çeker, işi gücü bırakıp sigara, kahve arar. Yani ruhsal bağımlılık söz konusudur. Ancak bu tür bağımlılıkta alınan madde ölçüsü değişmez. Oysa morfin, eroin gibi narkotiklere alışmış bir kişi dozu gittikçe artırır. Başka bir deyişle aynı etkiyi elde edebilmek için daha çok almak zorundadır. Çünkü bedende direnç, tolerance gelişmiştir. Öyle ki bir insan için öldürücü olabilecek yüksek doz morfini bir morfinman bir defada alabilir. Bu türlü güçlü narkotikler çok yoğun ruhsal bağımlılık yanında fiziksel bir bağımlılığa da yol açarlar. Örneğin alıştığı morfinden yoksun kalan bir kişide çok ağır kesilme, yoksunluk, abstinence belirtileri ortaya çıkar. İç sıkıntısı, uykusuzluk, sinirlilik, terleme, bulantı, kusma, çarpıntı, karın ağrısı, kas kasılmaları, ateş yükselmesi. Kimi maddelere karşı çok yavaş bağımlılık geliştiği halde morfin, eroin gibi afyondan elde edilen ve sentetik üretilen narkotiklere karşı çok hızlı fiziksel ve ruhsal tutkunluk gelişir. Öyle ki birkaç kez morfin ya da eroin kullanan bir kişi bu maddelerin tutsağı olup çıkabilir. Morfin türü ağrı kesicilerin alınmasıyla kişide genel bir gevşeme ve rahatlık olur. Kişi zihinsel bulanıklık ve umursamazlık içindedir, kendini çok keyifli, çok iyi ve mutlu hisseder. Dozu artırılırsa kan basıncı düşer, bulantı ve kusma olur. Göz bebekleri toplu iğne başı gibi küçülür. Ağır zehirlenme durumlarında göz bebekleri genişler, refleksler kaybolur, kişi komaya girip ölebilir. Sürekli olarak bu tür narkotikleri kullanan bir kişide fiziksel ve cinsel güç azalır. Zayıflama ve beden sürecinde düşüş olur, enfeksiyon hastalıkları kolay yerleşir. Luminal gibi uyku ilaçları, barbituratlar, librium, diazem gibi yatıştırıcılar, trankilizanlar merkezi sinir sistemine bastırıcı etki yaparlar ki uzun süre kullanılmaları bağımlılık yaratır. Birden kesilmeleri de ağır yoksunluk belirtilerine yol açar. Sıkıntı, titreme, çarpıntı, uykusuzluk, bulantı, kusma, hatta bilinç bozuklukları ve epilepsiye benzer çırpınmalar görülür. Son yıllarda ABD'de moda olan ve çok yaygınlaşan bir bağımlılık da kokainle ilgili olandır. Kokain çok güçlü bir uyarıcıdır. Stimulant, kişiye canlılık verir, enerjisini artırır. Ancak etkisi kısa sürer ve ardından ruhsal ve bedensel çöküntü gelir. Bunun için kişi yeniden kokain almak zorunda kalır, yani direnç gelişir, doz yükseltilir. Çok yoğun bir ruhsal bağımlılık vardır ancak fiziksel bağımlılık güçlü değildir. Kesilme ile morfin ve eroin yoksunluğunda görülen ağır belirtiler görülmez. Kokain, ruhsal canlılık yanında sıkıntı, korku, varsanılar ve kuşku sanrıları yaratabilir. Ülkemizde yasaklanmış olan amfetamin ve benzeri uyarıcı ilaçlarda bağımlılık yaratabilir. Uyku kaçırıcı, yorgunluk giderici olarak ve iştahsızlık yaptığı için hızlı zayıflama amacıyla kötüye kullanılan bu ilaçlarda paranoid psikoza benzer durumlar yapar, varsanılara neden olabilirler. İlaç kesildiği zaman uyuklama, yorgunluk, bitkinlik, yönelim bozuklukları, bilinç bulanıklığı olur ve gerçek intihar girişimleri görülebilir. LSD, peyote, psilokin gibi ilaçlar hayal görme, sesler işitme gibi varsanılar yaratan, gerçeği değerlendirme yetisini bozan, bilinç dışını aşağı vuran maddelerdir. Kişiyi ağır depresyona, paniğe, paranoid psikoza benzer durumlara sokabilir. Bu ilaçlara karşı ruhsal bağımlılık hızla gelişir ancak fiziksel bağımlılık gelişmez. Esrar, Hint kenevirinden elde edilen ve etkin maddesi cannabinol olan bir uyuşturucudur. Genellikle sigaraya sarılarak içilir. Etkisi 5-12 saat sürer. Kişiye güçlülük duygusu ve canlılık verir. Üst benliğin baskısı kalkar, beden imgesinde ve zamanı, yeri algılamada çarpıklıklar olur. İşitme duyarlılığı artar. Ruhsal bağımlılık yapar, fiziksel bağımlılığı tartışmalıdır. Uzun süre esrar kullanımı altta yatan şizofreni açığa çıkarabilir. Orta Doğu ülkelerinde yaygın olan esrarda etkili madde olan cannabinol daha çok Batı ülkelerinde ve ABD'de yaygın olan marihuana'da da daha azdır. Sürekli kullanan kişilerin haşiş şomanlarda, ak yuvarlarında ve sperm hücrelerinde yapısal bozukluklar gözlenmiştir. Pek çok uçucu yakıtlar, benzin, benzen gibi çözeltiler, incelticiler, aerosoller, sıvı zamklarda zaman zaman gençlerce keyif maddesi olarak kullanılmaktadır. Çok zehirli olan bu maddeler karaciğer ve böbreklerde yıkıma yol açarlar. Alınan madde ister uyuşturucu olsun, isterse uyarıcı olsun, sonunda kişide ruhsal çöküntü yapar. Başka bir deyişle, bu maddelerden sağlanan zevk ve tadı beden ve ruh ödemek zorunda kalır. İçkinin ölçüsünün kaçtığı bir gecenin sabahında ortaya çıkan baş ağrısı, ağızdaki tatsızlık, bedendeki uyuşukluk, kırıklık, ruhsal gerginlik, keyifsizlik ve sinirlilik ödemek zorunda kaldığımız bedel olmaktadır. Beden ve ruh dengesiyle oynamanın karşılığıdır bu sonuç. Bir insanı uyuşturuculara ve uyarıcılara bağımlı kılan nedenler, alkol bağımlılığında sayılan nedenlerin aynıdır. Çok çeşitli nedenlerle kişi uyuşturuculara ve alkole yönelebilir. Bir bakıma en az zararlı keyif vericiler alkollü içkilerdir. Çünkü alkole bağımlılık herkeste gelişmediği gibi birden de ortaya çıkmaz. Haftada birkaç kez alınan 1-2 kadeh içki bedensel ve ruhsal bozukluklara yol açmaz. Kötüye kullanılmadığı sürece alkol kişinin yaşamına renk katar, gerginliği, karamsarlığı giderir, günlük sıkıntıları yatıştırır. Ancak iyi bir yatıştırıcı olan alkolün saydığımız kötü yan etkileri vardır. Ölçüsü kaçtığı zaman ruhsal sorunları çözmek yerine ağırlaştırır, daha karmaşık duruma sokar. Alkolün tehlikesi yavaş yavaş kişi farkına varmadan artırılmasındadır. Pek çok gizli alkolik vardır ki içki sorunu olduğunu kabul etmez. Ben istediğim zaman bırakırım der ya da içmeye karşı dayanıklı olduğunu söyleyerek kendini aldatır. Oysa o içkisini değil, içki onu yönetmeye başlamıştır bile. Alkollü içkileri yasaklamak birkaç kez denenmiş ancak başarısız kalmıştır. Örneğin 1920'lerde ABD'de konan içki yasağı alkolik sayısını azaltmış, buna karşılık içki kaçakçılığı toplumda daha kötü sonuçlar doğurmuştur. Yasağı başlatanların da içkiyi gizli gizli içtiği bir toplumda bu tür yasaklar uzun sürmez. İçkinin yasaklandığı şeriatla yönetilen İslam ülkelerinde, örneğin Suudi Arabistan'da bile azımsanmayacak bir içki sorunu vardır. Alkollü içkileri yasaklamadan da alkolün kötüye kullanımı belli önlemlerle sınırlandırılabilir. Örneğin birçok Batı ülkesinde 18 yaşından küçüklere içki satılmaz. İsveç'te hafta sonu içki satışı durdurulmakta, yüksek vergi alınarak içki tüketimi düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu bakımdan ülkemizde TV'den bira reklamlarının kaldırılması yerinde bir karar olmuştur. Osman, 21 yaşında boşta gezen bir gençti. Annesi ve amcası Osman'ı sinirliliği, kavgacılığı, içkisi, kumarı ve çalışmaması nedeniyle bana getirmişlerdi. Kendisini görüşmeye aldığımda ilk sözü "benim hiçbir şeyim yok" demek oldu. "Neden geldin?" diye sorduğumda "işte merak ettim geldim" dedi. Sonra aramızda şöyle bir konuşma geçti. "Ne iş yapıyorsun? Çalışmam mı gerek?" "Bilmem. Senin yaşındaki gençler ya okur ya da bir işte çalışır. Bizim şirketin parasını ben yemezsem başkaları yiyecek. Niye çalışayım?" "Çok para harcıyormuşsun. Sormadan istediğin kadar parayı alıp arkadaşlarınla pavyonlarda, barlarda geceliyormuşsun." "Para harcamak içindir. Harcanmayan paranın ne değeri var?" "Ama kimi geceler karakollarda sabahlıyormuşsun. Gençlikte olur böyle şeyler." "Bir keresinde içkiliyken yeni arabanı ağaca çarpmışsın, araba hurdaya dönmüş, sen yaralı kurtulmuşsun. Şansın varmış, ucuz atlattım." "Ara sıra esrar da kullanıyormuşsun. Arkadaşlar sağ olsun, istedikçe bulup getirirler." "Gelecek için ne düşünüyorsun? Bu sürdüğün hayat seni nereye götürür?" "Ben hayatımdan memnunum. Gittiği yere kadar gider." "Sana nasıl yardımcı olabilirim?" "Beni boş verin siz. Annemle amcama söyleyin, beni rahat bıraksınlar." Gence aileden gelen sorunlar olabileceğini, ancak kendi sorunları da olduğunu, bunları önemsediği sürece yardım edilemeyeceğini belirttim. Yardıma gereksinim duyduğu zaman kendi isteğiyle gelmesini söyleyerek görüşmeyi bitirdim. Osman varlıklı bir ailede iki abladan sonra tek erkek çocuk olarak doğmuştu. Babası onu bir dediğini iki etmeyerek, başına çıkarıp şımartarak yetiştirmiş, kendisi gibi tam bir erkek olmasına özen göstermişti. Osman küçük yaştan başlayarak anasına ve ablalarına buyurmayı öğrenmişti. Ergenlik çağında okuldan kaçmaya, ehliyetsiz araba kullanmaya başlamıştı. Arkadaşlarını arabaya dolduruyor, hem içiyor hem eğleniyorlardı. Babası öldükten sonra amcalar aile işini yürütmeye başladılar. Osman'a alıştığı gibi bol para vererek işin dışında tuttular. Osman okulu bırakıp işi iyice serseriliğe döktü. Babasının istediği gibi bir erkek olamamanın ezikliğini çevresine asalak bir sürü arkadaş toplayarak yedirip içirerek kapatmaya çalıştı. Dilediği zaman iş yerine gidiyor, istediği kadar para çekiyordu. Amcaları hiç ses çıkaramıyorlardı çünkü içtiği zaman onların ne hırsızlıklarını ne dolandırıcılıklarını bırakıyordu. Kısacası Osman ağır kişilik bozuklukları geliştirmiş bir gençtir ve ne yazık ki öyle de kalacaktır. Sorunlarıyla başa çıkacak gücü olmadığı için tek çıkış yolunu ve avunmayı içki ve uyuşturucularda arayacaktır. Osman'ın pek çok antisosyal kişilik yapısında olan genç gibi çocukluğu sevgisiz geçmemiştir. Tersine sevgiye boğulmuş, el üstünde tutulmuş ve hiçbir isteği geri çevrilmemiştir. Bu nedenle bencil yetişmiş, herkesi kendine hizmet etmekle görevli saymıştır. Ablaları, annesi onun kulu kölesi gibi davranmışlardır. Babası sert bir insan olduğu halde Osman doğunca yumuşamış, zavallı bir insan kılığına girmiştir. Annenin anlattığı bir olay bunu çok açık olarak gösteriyor. Ablasına bir tokat attığı için babası da hiç yapmadığı bir şeyi yapmış, Osman'a bir tokat vurmuştu. Bunun üzerine Osman evden kaçmış ve birkaç gün dönmemişti. Babası oğlunu eve dönsün diye bir altın saat yollamıştı. Osman saati geri göndermiş, "Alsın bu saati başına çalsın. Gelip benden özür dilemedikçe eve dönmem" demişti. 6. Gençlikte davranış bozuklukları ve suçluluk. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gençlik çağında işlenen suçların gittikçe arttığı ve toplumsal bir sorun durumuna geldiği gözlenmektedir. Sanayileşmeye koşut olarak hızla büyüyen kentlerde gençler arasında çalma, soygun, yaralama, adam öldürme, vuruculuk, kırıcılık, evden kaçma, içki ve uyuşturucu kullanımı, cinsel sorumsuzluklar ve çeşitli yasak çiğnemeler yaygınlaşmaktadır. Bu durumun düşündürücü yönü, suçluluk oranındaki yükselişin genç nüfusun artışından daha hızlı olmasıdır. Örneğin ABD'de yalnız 1960-1970 yılları arasında saldırı ve şiddet olaylarında %159, mala yönelik suçlarda %75 artış olmuştur. Yapılan hesaplara göre bu ülkede genç erkeklerin %22'si 18 yaşına varmadan bir kez çocuk mahkemesine çıkacaktır. Gene ABD'de yılda 2 milyon gencin evlerinden kaçtığı saptanmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde kızlar arasında da suça eğilim kaygı verici bir hızla artmaktadır. ABD'de gençlik suçluluğuna ilişkin şu sayılar durumun ağırlığını göstermeye yeter sanırım. Bu ülkede tutuklanan tüm insanların %43'ü 18 yaşından küçüklerdir. İşlenen suçların dökümü yapılınca ortaya şöyle bir görünüm çıkmaktadır. Adam öldürmelerin %10'u, tüm yaralama olaylarının %11'i, cinsel saldırıların %9'u, tüm silahlı soygunların %34'ü, ev soygunlarının %53'ü ve araba hırsızlıklarının %55'i gençler tarafından yapılmaktadır. İntihar olayları son 20 yılda 2,5 kat artmıştır. Resmi sayılara bakarak ülkemizde gençlik suçluluğunun gelişmiş ülkelerdeki oranlara varmadığı söylenebilir. Ancak polis ve mahkeme kayıtlarına geçmeyen, gizli kalmış ya da kavuşturulmamış suç oranının yüksek olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte toplumumuzda büyük kentlerdeki sürekli artışa karşın gençlik suçluluğu büyük boyutlarda değildir. Köylerde geleneksel kız kaçırma, kan gütme suçları azalarak sürmekte, kentlerde ise hırsızlık suçları ilk sırada yer almaktadır. Gençlik suçluluğunun nedenleri çok çeşitlidir. Başka bir deyişle, tek bir mikropla bulaşan bir hastalık değil, pek çok etkenin belirlediği bir davranış bozukluğudur. Yoldan çıkan bir gence suça yönelten nedenler 3 ana kümede toplanabilir. 1. Gencin yapısı, özellikleri ve yeteneklerine ilişkin etkenler. 2. Gencin yetiştiği aile yapısı, aile düzensizliği ve ana baba ile ilişkileri. 3. Gencin ve ailenin içinde yaşadığı toplumsal ortam ve yaşam koşulları. Bu etkenler birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili olarak sonucu belirlerler. Kimi zaman bir etken, kimi zaman da başka bir etken ağır basar. Ancak sonuç tüm olumsuz etkenlerin bir bileşkesi olarak ortaya çıkar. Suçlu gençler ya da suça itilmiş gençlerle ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Gençlerin davranışlarını saptıran nedenler bugün için yeterince aydınlanmış sayılır. Yoldan çıkmış bir genç, ailesi ve yetiştiği toplumsal ortamla birlikte ele alınıp incelendiğinde hiçbir gencin durduğu yerde suça yönelmediği anlaşılabilir. Başka bir deyişle gencin suç işlemesi, ruhsal, zihinsel, ailesel ve toplumsal tüm olumsuz etkenlerin bir sonucudur. Gençlik suçluluğunda ailesel nedenleri inceleyen en önemli ve kapsamlı araştırmalardan birinde Gluck ve Gluck, ABD'de ıslah evlerinde 500 suçlu çocukla benzer ailelerden gelen suç işlememiş 500 normal çocuğu karşılaştırmışlardır. Bu çocuklar ve aileleri zeka, psikolojik testler, psikiyatrik görüşmeler yoluyla enine boyuna incelemeden geçirilmiş, çocukluk davranışlarından ve aile içi nedenlerden hangilerinin ilerideki suçluluğu belirlediği araştırılmıştır. Çoğunluğu alt sosyoekonomik sınıflardan gelen bu aileler özellikle seçilmişlerdir. Gluck and Gluck'un araştırmasından, suçlu gençlerin ailelerinde kontrol grubu ailelerine göre ruhsal hastalık, suç işleme ve alkolizmin çok daha sık rastlanan durumlar olduğu sonucu çıkmıştır. Evler daha düzensiz ve bakımsızdır. Oysa aynı gelir düzeyindeki kontrol ailelerinin evleri daha düzenli ve bakımlıdır.